Nostaljika başlıyor. Kocaeli Üniversitesi Uygulama Radyosu Radyo Ki'den herkese iyi akşamlar. Mikrofonda ben Gizem Kılınç. Yepyeni bir nostaljika serüveniyle sizlerleyim. Bu hafta kulağımız geçmişin ritimlerinde ama gözümüz o meşhur plak kapaklarında. Hani bazı albümler vardır ya, şarkısı başladığı an o kapağı, o fotoğrafı gözümüzün önüne gelir. Kimi zaman bir yaya geçidi, kimi zaman bir kahvaltı masası, kimi zaman da sadece bir gülümseme. İşte bu akşam 1950'den 1990'lara uzanan o altın çağda hafızalarımıza kazınan o meşhur albüm kapaklarının arkasına bakacağız. O fotoğraflar nasıl çekildi, kimler o karelere girmek için neler yaptı ve aslında biz neye bakıyoruz? Hazırsanız bir plağın iğnesini o meşhur görsele dokunduruyoruz ve ilk durağımız olan Boston'a doğru yola çıkıyoruz. Programın ilk kapağı bizi 1978 yılına o tertemiz rock tınısıyla dünyayı selamlayan The Cars'ın kendi ismini taşıyan ilk albümüne götürüyor. Kapağı hatırlarsınız, direksiyon başında kıpkırmızı dudaklarıyla bize harika bir enerjiyle gülümseyen o meşhur sarışın kadın. Herkes onun o dönem en pahalı modellerden biri olduğunu sanıyordu. Ama aslında hikaye çok daha sade. O kadın grubun sık sık gittiği bir restoranın garsonuydu. Tasarımcı o doğal ve samimi gülüşü bir modelde bulamayacağını anlayınca eline bir direksiyon verip o ikonik kareyi çekivermiş. Bu şarkıda vokalde Benjamin Orr var. Dikkat edin, Orr'un o kendine has derinden gelen boğazdan sesi, near ya da deep derken vokali yukarı doğru kaydırması tam bir imza hareketi. Hele o meşhur time time deyişi yok mu? İşte o meşhur gülümsemenin arkasındaki 80'lerin ayak seslerini hissettiren o muazzam enerji. Nostaljika da şimdi 1978 yılındayız. Karşımızda rock tarihinin en meşhur kapaklarından biri duruyor. Blondie'nin Parallel Lines albümü. Kapağı hatırlayın, o meşhur dikey siyah beyaz çizgilerin önünde bembeyaz elbisesiyle gülümseyen bir Debbie Harry ve arkasında aynı tip siyah takım elbiseler giymiş pek de mutlu görünmeyen grup üyeleri. Aslında o gün stüdyoda hava oldukça gergin. Grubun diğer üyeleri menajerleri tarafından zorla aynı tip takım elbiselerin içine sokuldukları için kendilerini birer dekor figürü gibi hissetmişler. Hatta Debbie Harry o meşhur bembeyaz elbisesiyle neşe saçarken arkadakilerin o asık suratları aslında birer poz değil, gerçek bir protestoymuş. Gelelim şarkımıza. Heart of Glass aslında grubun 1975'ten beri elinde olan The Disco Song dedikleri bir demoydu. Ama o dönem New York punk sahnesinde disco yapmak bir intihar gibi görüldüğünden şarkıyı piyasaya sürmeye bir türlü cesaret edemiyorlardı. Prodüktör Mike Chapman stüdyoya girip o meşhur ritmi o kusursuz hale getirdiğinde şarkı bir anda dünyayı dans ettiren bir marşa dönüştü. Bazı eleştirmenler Blondie'yi diskoya teslim olmakla suçlasa da bu şarkı aslında punk'ın, o asi ruhunun dans pistindeki en zeki cevabıydı. O gün o çizgilerin önünde asık suratla duran grup üyeleri aslında rock tarihinin en çok satan albümlerinden birine imza attıklarını o an muhtemelen fark etmemişlerdi bile. Camdan bir kalp ama çelik gibi sağlam bir ritimle Heart of Glass. Nostaljika da şimdi 1979 yılına, rock tarihinin en yaratıcı ve en iştah açıcı kapaklarından birine gidiyoruz. Supertramp'in Breakfast in America albümü. Kapağı gözünüzün önüne getirin. Bir garson hanımefendi elinde portakal suyu tepsisiyle özgürlük anıtı pozu veriyor. Ama asıl sihir arka plandaki o New York silüetinde gizli. Eğer o gökdelenlere dikkatle bakarsanız, onların aslında beyaz boyanmış mısır gevreği kutuları, süt şişeleri, sirkelikler, bardaklar veya ketçap şişeleri olduğunu fark edersiniz. Yani devasa şehir silüeti aslında tamamen bir kahvaltı masasının malzemelerinden inşa edilmişti. Hatta ön taraftaki o meşhur garson Libby, kapak çekildiğinde 50 yaşındaydı ve bu kareyle bir anda rock dünyasının en tanınan yüzlerinden biri oldu. Gelelim şarkımıza. The Logical Song. Çocukluktaki o saf hayal gücünden koparılıp yetişkinliğin o mantıklı ve gri dünyasına hapsedilmenin hikayesini anlatıyor. O meşhur saksafon solosu ve şarkının sonundaki o Atari oyun sesleri aslında bize kaybettiğimiz o çocuksu neşeyi hatırlatmak için oraya yerleştirilmiş. Geçen hafta Ahmet Ertegün'ün vizyonundan bahsetmiştik ya, Supertramp de o dönemde karmaşık müziği popüler tınılarla o kadar iyi birleştirdi ki Amerika'da bu albümle tam anlamıyla bir patlama yaşadılar. Mutfak masasında kurulan bir şehirden milyonların diline pelesenk olan o derin sorgulama, The Logical Song.
Joyfully, oh, playfully, watching me.
Şimdi rotayı 1979 yılında kasvetli Manchester sokaklarına çeviriyoruz. Karşımızda bugün tişörtlerden çantalara, duvarlardan dövmelere kadar her yerde gördüğümüz o meşhur siyah arka plan üzerindeki beyaz dalga çizgiler var. Unknown Pleasures albüm kapağı. Çoğu insan bunu bir dağ silüeti ya da ses dalgası sanır ama gerçek çok daha uzaydan bir hikaye. Grubun gitaristi Bernard Summer bir kütüphanede ansiklopedi karıştırırken bir görsel fark ediyor. Bu görsel aslında dünyadan binlerce ışık yılı uzaktaki ölü bir yıldızın, yani bir pulsarın yaydığı radyo dalgalarının grafiği. Grup bu soğuk, mesafeli ve gizemli görüntüyü o kadar sevdi ki kapağa ne grup ismini ne de albüm adını yazmak istemişler. Sadece o evrensel yalnızlığı yansıtan çizgiler kalsın istemişler. Ve işte o çizgilerin notaya dökülmüş hali Love Feel Tear Us Apart. Şarkının o içimize işleyen melodisi aslında Ian Curtis'in dağılmakta olan evliliğini ve iç dünyasındaki o büyük fırtınayı anlatıyor. İşin ilginç tarafı o meşhur ana melodi aslında Manchester'daki başka bir yerel grubun prova odasında duydukları küçük bir tından ödünç alınmış. Ian Curtis'in trajik ölümünden kısa bir süre sonra yayınlanan bu şarkı o kapaktaki yıldızın sönmeden önceki son çığlığı gibi. Aşk bizi ayıracak mı yoksa sonsuza dek o çizgilerin arasında mı tutacak? Mezarına da yazılan o meşhur dizeyle baş başa bırakıyorum sizi.
We'll be right back.
Nostaljika da şimdi 1978 yılına daha kimseler onları tanımıyorken bir minibüsün içinde İngiltere turnesine çıkan 3 adama The Police'a gidiyoruz. İlk albümleri Outlandish The Amour'un kapağını hatırlayın. Karanlık bir odada yüzlerine vuran o hırçın kırmızı ışık ve gölgeler. Aslında o kare büyük bir prodüksiyonun değil tamamen parasızlığın bir ürünü. Grubun bir kapak çekimi için stüdyo kiralayacak bütçesi yoktu. Menajerleri Miles Copland onları alelacele bir arkadaşının evine götürdü. Duvara ucuz bir poster astılar, önüne geçtiler ve ellerindeki tek kırmızı Lambo filtresini kullanarak o pozu verdiler. O gün bu çok amatör oldu diye düşündükleri o kare bugün rock tarihinin en tehlikeli ve gizemli kapaklarından biri olarak kabul ediliyor. Gelelim şarkının ismine. Sting, Paris'te kaldıkları döküntü bir otelin lobisinde asılı duran eski bir tiyatro afişi görür. Afişte o meşhur oyunun ismi yazmaktadır. Sayrino de Bergerac. Sting'in gözü oradaki kadın karakterin ismine takılır. Roxin. Otelin önündeki sokaklarda çalışan kadınlardan ilham alarak yazdığı o sözler bu isimle birleşince ortaya bu ölümsüz klasik çıktı. İlginç bir detay daha, şarkının en başında duyduğunuz o tuhaf piyano sesi ve ardından gelen Sting'in gülüşü aslında bir hata. Sting stüdyoda piyanonun üzerine yanlışlıkla oturduğu için o ses çıkıyor, kendi haline gülerken de kayıt devam ediyor. O yanlışlıkla atılan imza bugün şarkının en ikonik anlarından biri. Kırmızı ışığın altında bekleyen o kadının hikayesi şimdi sizlerle.
You don't have to put on the red light. No.
Nostaljika'da şimdi 1977 yılına rock tarihinin hem en zarif hem de en tuhaf detayına sahip o meşhur karesine, Rumours albümüne bakıyoruz. Gözünüzün önüne getirin, Steve Nicks o siyah tül elbisesiyle bir balerin gibi süzülürken yanında devasa boyuyla Mick Fleetwood duruyor. Ama bu karede herkesin gözünden kaçan ya da görüp de anlam veremediği bir detay var. Mick Fleetwood'un bacakların arasından sarkan o iki tahta top. İnanmayacaksınız ama onlar aslında bir tuvalet zincirine bağlı sifon topları. Mick kariyerinin ilk yıllarında çaldığı bir kulübün tuvaletinden bu topları şans getirsin diye koparmış ve o günden sonra her konsere onlarla çıkmış. Dünyanın en çok satan albümlerinden birinin kapağında bir tuvalet sifonunun parçasının olması tam bir rock'n'roll inadı değil mi? Tabii o kapağın estetik duruşu arkada yaşanan büyük fırtınayı gizlemeye yetmiyor. Albüm kaydedilirken gruptaki tüm çiftler birer birer ayrılıyordu. Lindsey Buckingham bu şarkıyı yani Go Your Own Way'i hemen karşısında geri vokal yapan eski sevgilisi Stevie Nicks'in gözlerinin içine bakarak öfkeyle yazdı. Hatta o meşhur solo kısımlarında Lindsey gitarını o kadar sert dövüyordu ki prodüktör stüdyoda bir şeyler kırılıyor sanmıştı. Steve Nicks kendisini suçlayan o ağır sözlere rağmen her gece sahneye çıkıp bu şarkıda vokal yapmak zorunda kaldı. Bir ayrılık acısının üzerine inşa edilen, sifon toplarıyla süslenmiş bir dünya efsanesi. Kendi yoluna gidenlerin hırçın marşı. We'll be right back. Nostaljika da şimdi 1980'lerin o kendine has, biraz hüzünlü ama çok şık atmosferine giriyoruz. Karşımızda duran o meşhur kareye bir bakın. Çamurlu bir su birikintisinin içine uzanmış, yüzünde garip bir huzur olan yakışıklı bir adam. Herkes bu adamın grubun bir üyesi olduğunu sanmıştı ama Morrissey ve arkadaşları o dönem bir devrim yaparak kendi fotoğraflarını kapağa koymayı reddettiler. Onlar için estetik popülerlikten daha önemliydi. Bu kare aslında 1950 yapımı Fransız filmi Orfe'den bir sahne. Fotoğraftaki adam ise dönemin efsane oyuncusu Jean Marais. Morrissey hayran olduğu bu sanatçıyı kapağa taşıyarak rock müziğin sadece gürültüden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir edebiyat ve sinema sanatı olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak istiyordu. Ve işte o meşhur patlak bisiklet hikayesi başlıyor. This Charming Man. Şarkı, ıssız bir tepede bisikleti patlayan genç bir adamın lüks arabasıyla oradan geçen çekici bir centilmenle olan karşılaşmasını anlatıyor. Johnny Marr'ın o dönem FM radyolarda duyulduğu an herkesi büyüleyen kristal gibi gitar tonları, bas gitarist Andy Rourke'un Motown tınılarından ilham alan o güçlü yürüyüşüyle birleşince ortaya bu şaheser çıktı. Biliyor musunuz? Bu şarkının Londra tınılarından biraz farklı olan bir de New York remixi var. Ve hala dünyanın en iyi kulüplerinde çalınmaya devam ediyor. 17 yaşındaki bir gencin bisikletiyle İngiliz taşrasında gezintiye çıkması kadar taze, bir Fransız filmi kadar derin bir hikaye bu. Sesi biraz daha açın çünkü bu gitarın neşesi bulaşıcıdır. Yılının o hırçın New York sahnesindeyiz. Elinize o dönemin en dikkat çekici albümlerinden biri olan Talking Heads 77'i aldığınızı hayal edin. Karşınızda ne bir grup fotoğrafı var ne de karmaşık bir illüstrasyon. Sadece göz alıcı, parlak, kıpkırmızı bir arka plan ve üzerinde sade sarı harflerle yazılmış grup ismi. Grup bu kapakla aslında müzik dünyasında şu mesajı veriyordu. Gereksiz her şeyi atın, sadece öze odaklanın. Sanat Okulu'ndan gelen David Byrne ve arkadaşları için bu sadelik, o dönem yükselen punk ruhunun en entelektüel haliydi. Kapaktaki o parlak kırmızılık, şarkının içindeki o tekinsiz gerilimin habercisi gibiydi adeta. Ve işte sinir bozucu ama bir o kadar da hipnotik ritim, Psycho Killer. Aslında bu şarkı grubun daha ilk konserlerinde o meşhur kulüp CBGB'de çalınmaya başladığı andan itibaren bir efsaneye dönüştü. David Byrne şarkının sözlerini yazarken bir seri katilin zihnindeki o karmaşayı ve dış dünyaya verdiği normal görünme çabasını anlatmak istemişti. Hatta şarkının içindeki o meşhur Fransızca kısımlar bir katilin daha sofistike görünme takıntısına bir göndermeydi. Şarkıdaki o meşhur fısıltılar ve Byrne'ün titreyen sesi kapaktaki o sade ama patlamaya hazır kırmızı renk gibi her an bir şeyler olacakmış hissi veriyor. 70'lerin sonundaki o tekinsiz New York sokaklarını bir bas gitarın telleriyle anlatan o benzersiz enerji. Frenleri boşalmış bir zihnin ritmine bırakın şimdi kendinizi. Psycho Killer.
Run, run, run.
Nostaljika'da finali 1971 yılının o yüksek enerjili atmosferiyle yapıyoruz. Elinizde Fireball albümünün planı tuttuğunuzu hayal edin. Uzay boşluğunda kuyruklu bir yıldız gibi süzülen devasa bir ateş topu ve o ateşin içinde hapsolmuş çığlık atan 5 adamın yüzü. Grup üyelerinin her birinin o meşhur ateş topu içindeki ifadeleri aslında o dönemki ruh hallerini ve müziğin içindeki o yakıcı enerjiyi simgeliyordu. Bu kapak o dönem için oldukça cesur bir grafik çalışmasıydı ve Deep Purple'ın artık sadece dünyada değil, sanki tüm galakside sesini duyurmaya kararlı olduğunu haykırıyordu. O dönemde kullanılan bu ateş topu imgesi grubun sahne enerjisiyle o kadar özdeşleşmişti ki albüm kapağı bir neslin odasını süsleyen en büyük sembollerden biri haline geldi. İşte o ateşin içinden çıkan en özel hikayelerden biri Strange Kind of Woman. Aslında bu şarkı bir aşk şarkısı gibi görünse de Ian Gillan, şarkıyı çocukluk yıllarında tanıdığı bir kadının trajik ve bir o kadar da garip hayat hikayesinden esinlenerek yazmıştı. Şarkının meşhur düelloları, gitarın ve vokalist Ian Gillan'ın birbirine meydan okuyan o yüksek çığlıkları aslında kapaktaki o ateş topunun ta kendisi. İlginçtir ki bu şarkı albümün İngiltere versiyonunda yer almamasına rağmen dinleyicinin o kadar yoğun isteğiyle karşılaştı ki bir anda grubun en ikonik hitlerinden birine dönüştü. Ateşin içinden gelen o eşsiz ses ve rock tarihinin en hırçın kadın hikayesiyle bu haftalık perdemizi kapatıyoruz. Haftaya yine aynı saatte Kocaeli Üniversitesi Uygulama Radyosu Radyo Ki'de yeni keşifler yapmak üzere. Hoşça kalın.
Yeah.
Nostaljika sona erdi.